Ayrım 36.
Halkın egemenliği istenirken bunu sağlayabilecek en iyi yönetim biçimi cumhuriyet doğal olarak savunuluyordu. Genç Osmanlıların bir kısmı meşrutiyetçiliğe ağırlık verdiklerinden cumhuriyet konusuna yeterince eğilememişlerdir. O dönemlerde tıpkı bugün komünistlik suçlamasında olduğu gibi ilerici aydınlar hep cumhuriyetçilikle karalanmışlardır. Genç Osmanlılar daha çok meşrutiyetin kurulması için çalışmışlar, cumhuriyet için belirli bir çaba göstermemişlerdir. Onlardan sonra politika sahnesinde boy gösteren genç Türkler de daha çok meşrutiyetçilik savaşımı vermişlerdir. İkinci kez meşrutiyet dönemine geçilmesiyle beraber ülkede çeşitli siyasal akımlar daha özgür bir düzeyde kendini göstermeye başladı. Türkçülük ön plana geçti ve diğerlerini etkiledi. Bununla birlikte cumhuriyetçilik akımının gelişmesine karşı en büyük engel olan halifelik ve değerleri giderek sarsılmaya, zayıflamaya başladı. Hatta Osmanlı Devleti'nin halifeliğin kabulünden sonra gerilediği bile ileri sürüldü. Saltanat ve halifelik düzenleri kaldıkça cumhuriyetin kurulması bir yana, cumhuriyetçilik akımının gelişmesi bile söz konusu olamazdı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki çöküntülere karşın gene de ülkede ilafet ve saltanata bağlılık sürüp gitmiştir. Ulusal kurtuluş akımıyla kongrelerde vatanın bütünlüğünün, saltanatla halifelik makamlarının bağımsızlığının korunmasını hedef alarak ilan etmek zorunda kalmıştı. Ulusal antta saltanat ve halifeliğin merkezi olarak İstanbul'un korunacağı açıkça belirtiliyordu. İstanbul'un işgali üzerine ulusal kurtuluşçular artık Anadolu'da yeni bir meclis kurarak yeni devletin temellerini atıyorlardı. Böylece ulusal kurtuluşçular cumhuriyet yollarında ilk resmi adımlarını atarak yeni bir düzen oluşturuyorlardı. Ülkeyi düşman baskısından kurtarmak için başlatılan eylem yeni meclisle başka bir aşamaya ulaşıyordu. Ne var ki yeni milletvekillerinin çoğunluğu saltanat ve halifeliğe bağlıydılar. Birlik ve beraberliğin kesin olarak gerekli olduğu ve bu dönemde devlet rejimi üzerine yeni bir tartışma başlatmak parçalanmalar yaratabilir, dolayısıyla düşmanın işine yarayabilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tüm gücüyle yurt savunmasını gerçekleştirmeye çalışırken saltanat ve ilafet makamı düşmanla işbirliği yaparak ulusal kurtuluşa karşı çıkıyordu. Bağımsızlık savaşının kesin bir zaferle sonuçlanması saltanat hükümetinin gereksizliğini ve hatta ülke için zararını kamuoyuna kabul ettirmişti. Mustafa Kemal'in kadrosundan bazılarının saltanatla ilafete bağlı kalmayı siyasal zorunluluk saymalarına karşın saltanatla ilafet ayrılarak önce saltanatın kaldırılması cumhuriyetçiler tarafından sağlanabildi. Aslında her ikisi de dinsel temellere dayanan imparatorluk dönemi kurumlarıydı. İmparatorluk sona ererken ve yeni bir Türkiye Devleti kurulurken bu iki kuruma da artık yer kalmıyordu. Ne var ki çıkar düzenleri Osmanlılara bağlı bulunan tutucu kesimler hemen halifenin çevresinde toplanarak yeni Türkiye'de cumhuriyet düzeninin kurulmasını önlemek için çalışmalara koyuldular. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin anayasal kuruluşundan yararlanmaya çalışıyorlardı. Ortada bir yeni devlet vardı ama başkanı yoktu. Gerici çevreler boş olduğunu sandıkları devlet başkanlığı ile halifelik arasında köprü kurulması için halife adına girişimlerde bulundular. Halifenin meclis ve devlet başkanı olduğunu ve dolayısıyla meclis kararlarının halife tarafından onaylanması gerektiğini ileri sürdüler. Çeşitli bildirilerle kamuoyu yaratarak halifeye siyasal otorite tanınmasına ve bundan sonra da saltanatın geri getirilmesine çalışıyorlardı. Son padişahın hainliğinin kesinlik kazanmasına karşın gene de padişahlığa bağlılık sürüyordu. Halifeliğin saltanattan ayrılamayacağı ikisinin bir bütün oldukları söyleniyordu. Meclis görüşmeleri bazen bu konudaki tartışmalara dönüşüyordu. Mustafa Kemal'in ne karakteri ne de düşünce yapısı halifeliği üzerine almak için elverişli değildi. Cumhuriyetin ilanından çekinenler diktatörlük söylentileriyle ortalığı karıştırıyorlardı. Başkomutanlık savaşında meclisin yetkileri Atatürk'e verilirken bile meclisin üzerinde hiçbir gücün olmayacağı yasaya konulmuştu. Hacılar ve hocalarla beraber milletvekillerinin de büyük bir bölümü saltanat ve ilafetten yana tutum izliyorlardı. Mecliste ikinci grup içinde yer alan bu doğrultuda ödünsüz ve sert bir politika izliyorlardı. Mustafa Kemal Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlarken bu tür direnmelerin hatta karşı çıkmaların olabileceğini görüyordu. Vatanı ve ulusu bu çıkmaza sürükleyen saltanatla ilafetin kalmasını istemek, ona göre ihanetin en büyüğüydü. Saltanattan sonra sıra ilafetin kaldırılmasına gelmişti. Cumhuriyetin ilanı ve yeni düzen kurulabilmesi eskinin kalkmasına bağlıydı. Saltanatın kaldırılmasından sonra mecliste başlayan tartışmalar her geçen gün daha yoğunlaşıyordu. Eskiye bağlı olan ikinci grup milletvekilleri çok sert davranıyor, daha ağır konuşmalar yapıyorlardı. Zaman zaman çeşitli kışkırtmalarla meclis varlığını koruyamıyordu. Türkiye'nin en büyük gücünün yeni kurduğu düzenden ileri geldiğini, bu nedenle yeniden eskiye dönüşün ülke ve ulus için yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu açıkça vurguluyordu. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda, gerektiğinde hocaları tersleyerek görüşmeleri yönlendirmiştir. İkinci grubun aşırılarının verdikleri bir önergeyle, halifenin İstanbul'dan Ankara'ya çağrılması bile istenmiştir. Atatürk tartışmaları yeni halifenin seçimine doğru kaydırmış ve yeni halifenin mecliste seçilmesini sağlayarak bir süre için kendisine ve politikasına karşı direnmeleri yumuşatmıştır. Bu arada kazanılan zamandan yararlanılarak Cumhuriyet'in ilanı için hazırlıklar hızlandırılmıştır. Mustafa Kemal aslında saltanatın kaldırılmasından hemen sonra Cumhuriyet'in ilanını düşünüyordu. Ne var ki gerek mecliste gerekse tutucu çevrelerde halifeye dayanan direnmenin boy göstermesi, onun bu kararını uygulayabilmesini geciktirmiş, Cumhuriyet'in ilanı yaklaşık bir yıl sonra tamamlanabilmiştir. Dipnot 28. Naşit Hakkı Ulu, Cumhuriyet'in ilanı niçin bir yıl gecikti? Yeni Gazete 29 Ekim 4 Kasım 1970. Mustafa Kemal'in eylemine karşı direniş yavaş yavaş onun kişiliğini hedef almaya başladı. Tutucu kanattan iki milletvekili seçim yasasının değiştirilmesiyle ilgili bir önerge vererek milletvekili olabilmek için Türkiye'nin sınırları içindeki yerlerin birisinde doğmak veya seçim bölgesi içinde sürekli oturmak, göç edenler içinse 5 yıl süreyle o bölgede almak gibi bir sınırlamanın getirilmesini istediler. Bu önerge açıkça sınırlar dışındaki Selanik'te doğan Mustafa Kemal'i hedef alıyordu. Direniş artık iyice açığa çıkmış ve karşıt kanat Mustafa Kemal'den kurtulmanın yollarını arar olmuştu. Bu önergenin tartışılması sırasında söz alan Mustafa Kemal, vatan için yaptığı çalışmalar nedeniyle 5 yıl süreyle bir bölgede yaşayamadığını, doğum yeri olan Selanik'in sınırları dışında kalmasına kendisinin kusuru olmadığını, tüm hatayı kötü yönetimiyle bu yerleri elden çıkarmasına neden olan Osmanlı hükümetinde aranmasını ve önergedeki koşulları kazanmak isteseydi, vatan için harcadığı çabaların hiçbirisini yapmaması gerektiğini, düşmanların kendisini öldürterek kurtulmak isteyeceklerini, bu önergeyi veren milletvekillerinin de düşmanla benzer çizgiye düştüklerini ileri sürdü. Bu önerge üzerine meclisin çoğunluğu önergeyi verenleri lanetlemiş, ülkede Atatürk'e bağlılık gösterileri yapılmıştır. Atatürk de artık daha fazla zaman yitirmeden devrim için güçlü bir siyasal örgütlenmeye gidilmesi ve devletin kuruluşunun tamamlanması konusunda kesin bir karara varmıştır. O zamana kadar birinci grup veya müdafaa-i hukuk grubu adı altında çalışan topluluk artık bir siyasal partiye dönüştürmek üzere hemen girişimde bulundu. Bu amaçla bir yurt gezintisine çıkarak her gittiği yerde yeni Türk devletinin gelecekte alacağı düzeni halka açıkladı ve kitlelerin desteğini sağlamaya çalıştı. Basın toplantılarıyla düşüncelerini açıklayarak daha tutuculuktan kurtulamayan basını da kendi çizgisine çekmeye çalıştı. Bir yandan örgütlenme işleri yürütülürken diğer yandan da artık iyice sorunlar yaratan meclisin yenilenmesine çalışılıyordu. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclis yorulmuş, yıpranmış ve devrimci atılımlar karşısında tutuculaşmaya başlamıştı. Atatürk'ün karşısında bulunanlar yola gelmemiş, aksine Cumhuriyet'e gidişin önüne iyice engel olarak çıkmışlardı. Meclis yeni seçime gidilmesi için karar alırken, Mustafa Kemal de kuracağı siyasal partinin programı ve ilkelerini kamuoyuna açıklıyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri benzer biçimde yeni partinin programının çatısını oluşturuyordu. Halk Fırkası kuruluş çalışmalarının iyice ilerlediği bir sırada Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 günü imzalandı. Böylece hükümetin durumu hem içeride hem de dışa karşı iyice güçlendi. Hemen bir ay sonra 9 Eylül'de Halk Fırkası kuruldu. Böylece devrimin ve yeni kurulacak cumhuriyetin kadro sorununda yeni bir adım daha atılıyordu. Her türlü gericiliğe, tutuculuğa ve cumhuriyet devrimine muhalefete karşı bu parti, savaşım aracı olarak örgütlü çalışma ile devrimin giderek kişilerin ötesinde kurumlaşmalarını sağlayacaktı. Yeni parti seçimlerde mecliste kesin bir çoğunluğa sahip oldu. Atatürk'ün karşısında olanlar meclisten çıkarılırken Lozan Antlaşması'nı eleştirerek eski başbakan Rauf Orbay'ın çevresinde toplanıyorlardı. Bir avuç inançlı kadro ile işleri yürüten Mustafa Kemal artık iç sorunlarla sarsılmak, muhalefet hareketlerine ödün vermek istemiyordu. Yeni partinin kurulması ve mecliste çoğunluğu elde etmesiyle artık iyice güçlenmişti. Lozan Antlaşması'nın başarısı da buna eklenince o güne kadar ulusal bir giz olarak saklanan Cumhuriyet'in ilanı hedefine ulaşabilirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın utkuyla sonuçlanması, bunun içeride ve dışarıda herkese kabul ettirilmesiyle bu noktaya gelinmişti. Ekim ayının başında tüm yabancı askerler Türkiye'yi terk ettiler. Türk askerleri İstanbul'u da ele geçirdiler. Artık ulusal antla ilan edilen sınırlar içinde yeni Türk devleti tek egemen durumuna gelmişti. Uzun süren bir savaş döneminden sonra ulusal bağımsızlık kazanılmıştı. Yurdun düşmandan kurtulmasından sonra amaç yeni bir yurt yaratmak olmuştu. Bunun için Türk toplumunu kökünden değiştirmek kadar yeni bir devlet düzeni kurmak da önem taşıyordu. Bir başka döneme girilirken güçler Mustafa Kemal ve çevresinde toplanıyordu. En güçlü oldukları anda istediklerini yapmaları gerekiyordu. Cumhuriyet'in ilanı düşüncesi daha Lozan Konferansı sırasında kafasında belirli bir biçim almıştı. Bir tasarı hazırlayarak gizlice daha önceleri de saltanatın kaldırılması ve bazı anayasa konuları üzerinde kendisine danıştığı Adalet Bakanı Seyit Bey'e gönderdi. Seyit Bey bir hukukçu olarak Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili tasarının ilkelerini ve düzenleniş biçimini yasa bakımından uygun buldu. Yalnız bazı ayrıntıların düzeltilmesi için tasarıyı geri gönderdi. Dipnot 29 Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu. Sander Yayını İstanbul 1970. Çeviren Ayhan Tezel, sayfa 577. Ekim ayının sonuna kadar hazırlıkları tamamlayan Mustafa Kemal, Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olmasına üç nedenle zorunlu görmekteydi. Birinci ve en önemli neden, saltanat ve hilafetten yana olanların boş gibi sandıkları devlet başkanlığı makamı için bunalımlar yaratılmasını önlemekti. İkinci neden, Türkiye'nin dış ilişkilerinde yabancı devletleri Türkiye'de siyasal rejimin düzene kavuşmamış olduğu yolundaki kuşkularını önleme. Üçüncüsü de yeni Türkiye Devleti'nin modernleşmesi yolunda yapılacak devrimlere karşı dinsel bir örgüt olarak yaşamakta olan halifelikten gelebilecek direnmeleri kırmaktı. Bu nedenlerle Eylül 1923'ten sonra Atatürk Cumhuriyet'in duyurulması ve kamuoyuna benimsetilmesi sorunu ile yakından ilgilenmeye başladı. Meclis kurulduğu zaman yeni devletin başkanı yoktu. Padişah yeni olaylar çıkarmak için sözde tanınıyordu. Padişaha karşı meclis bir otorite ve egemenlik kaynağı olarak çıkarılmıştı. Yeni devletin başkanlığa ait önemli işlerini de meclisin başkanı olarak Mustafa Kemal yerine getiriyordu. Saltanat kaldırılırken devlet biçiminin ne olacağı tartışmaları başlamıştı. Tutucular halifenin durumunu güçlendirerek onu yeni devletin başkanı olarak göstermek istiyorlardı. Böyle bir gelişmenin önüne geçebilmek için daha fazla beklemeden Cumhuriyet'in ilanı gerekiyordu. Devletin başkanı Cumhurbaşkanı olursa saltanat ve ilafet çevrelerinin istedikleri belirli ölçülerde önlenebilirdi. Artık istenilen güçlü duruma gelindikten sonra iş, ayrıntıların formülleştirilerek Cumhuriyet için yapılacakların tamamlanmasına kalıyordu. Mustafa Kemal bu arada düşüncelerini yakınlarına açmaya başlamıştı. Çankaya'da verdiği yemeklerde her akşam arkadaşlarına kendi çizgisindeki milletvekillerine ve gazetecilere Cumhuriyet'in gerekliliği için düşündüklerini söylüyordu. Bir akşam Fransız devrimi tarihini okuduğundan söz ederek Republique kavramını Türkçe'de karşılığının Cumhuriyet olduğunu ve bu konuda bazı araştırmalar yaptığını açıkladı. Yemek sırasında bir sözlük getirildi ve Republique sözcüğünün karşılığının Cus Publique olduğu ve bunun da herkesin çıkarını kollayan halk yönetimi olduğu görüldü. Bu yemekten sonraki gecelerde benzer tartışmalarla geçti. Bir süre içinde Atatürk hem kendi düşüncesinde hem de çevresinde Cumhuriyet olayını daha bilinçli bir düzeye yükseltti. Hukukçular ve bilim adamlarına da konuyla ilgili düşünceleri soruldu. Giderek Cumhuriyet düşüncesi olgunlaştırıldı. Cumhuriyetin ilanı düşüncesi yaygınlık kazanırken Atatürk kamuoyunu açıktan denemek için girişimde bulundu. Yerli gazeteler daha Cumhuriyet'le ilgili hiçbir yayında bulunmamışken o bir yabancı gazeteye dolaylı demeç vererek bunun içerideki yansımalarını izlemek istemişti. Viyana'da yayınlanan New Freie Presse'e verdiği demeçte o güne kadar sakladığı amacını dünyaya duyurdu.